Ayrım 14.
Gün boyu gece yapılması kararlaştırılan saldırının hazırlıklarına katıldım. Yürür kuleleri geri hatlardan surların önüne dek getirmemiz kolay olmadı. Her biri dev bir kalyon direğinden daha da yüksek olan ahşap kuleler 5 katlıydılar. Tekerlekleri bir adam boyunda yukarıya doğru giderek daralan döşemeleri neredeyse bir orduyu barındıracak genişlikteydi. Katlar birbirlerine iç merdivenlerle bağlanmış, ön tarafa koruma mazgalları yerleştirilmişti. Ateş alıp yanmalarını önlemek için taze hayvan derileriyle sarılıp sarmalanmıştılar. Kaptanım Antonio'dan bu kulelerin varlığını duymuş ama bunca heybetli olabileceklerini tahmin etmemiştim. Kuşkusuz bu yüzden Kişverküş adını takmıştık ona. Cihangir olan savaşçılar değil kulelerdi sanki. Onlar saldırıyordu surlara, kaleler kuşatıp ülkelere varan yollar açıyorlardı. Ne tuhaf bir ad, Kişverküş. Helepolis de diyebilirsiniz, daha uygar görünmek isterseniz. Her neyse, Kişverküş ya da Helepolis. Benim de içine girip saldırıya katılmamın öngörüldüğü cengaverin yolun iki tarafına çakılı kazıklara geçirilmiş yağlı urganları çeken öküz ve asap askerlerince nasıl ağır ağır yürüdüğünü gözlerimle gördüm. Topkapı'dan Bilaherna Sarayı'na doğru uzayıp giden ön surların kulelerinden daha da yüksekti. En tepedeki iner köprü burçlara dayandığında Yeniçerilerle birlikte ben de saldıracaktım Konstantin'in askerlerini. Kılıç üşürüp kelle kesecek, belki de öldürecektim. Korkmuyordum. Ölümü doğal bir son gibi düşünmeye çabalıyor, bunca yakından olmasa da savaşı izlemek üzere Mehmet'e başvurduğum için pişmanlık duymuyordum. Ama apar topar Yeniçeri ağası Mustafa Bey'e götürülüp İzbandut gibi bir Yeniçer'in korumasında zırhlı gömlek ve silah kuşanmayı da beklemiyordum doğrusu. Her neyse, çok şükür sağ kurtuldum o cehennemden. Ne bu satırları yazan elim kesildi, ne de bu işleri açtığım başım. Saldırı boyunca yanımdan ayrılmayan korumam Ahmet'in cayır cayır yanışı bile fazla etkilemedi beni. Ölüme kanıksadığım için değil, beni tüysüz oğlan diye küçümsediği için de değil. Bu duyarsızlığa Ahmet'in şehit olabilme uğruna her tehlikeyi göze alışının yol açtığını söyleyebilirim. Her neyse, buraya duygularımı değil, gözlemlerimi yazmaya karar vermiştim. Öyleyse dün olanları en baştan anlatayım. Mehmet, geceki saldırıya katılmak üzere Yeniçeri ağası Mustafa Bey'in çadırına götürülmem için buyruk verdiğinde sevinçten uçuyordum. Savaşı yakından görecektim sonunda. Çarpışmaları böyle uzaktan değil, surların tepesinden izleyecek, belki kente giren ilk Türk askerlerinin arasında olacaktım. Onlarla birlikte ben de yağmalayacaktım Konstantinopolis'i. Doğrusu ne altın kupalarda gözüm vardı, ne gümüş şamdanlarda. Ayasofya'nın dev ikonlarını da sırtlayıp götürmeyi düşünmüyordum. Kenti ele geçirmek el değmemiş, gün ışığı bile görmemiş bir bakirenin beyaz siniyle halvet olmakla birdi benim için. Gerisi ilgilendirmiyordu. Kentin mermer sütunlu caddelerini, manastırlarıyla saraylarını, heykelleriyle sarnışlarını, evet anlatılanlara bakılırsa önemli, karanlık sarnışlarını bile hayalimde canlandırmaya çalıştıkça Bizans esmer bir kadının imgesi her şeyi silip götürüyordu. Yalnızca o kadın vardı. Yüzü bakışları yoktu ama beyaz, bembeyaz gövdesiyle benimdi. Kaptan Antonio kadar deneyimli, onun gibi sabırlı değildim, hayır. İlk kadehte başımı döndürmesini, ikincisinde sarhoş edip üçüncü kadehte yere yıkmasını beklemeyecektim. Hemen orada, yağmalanan kentin kuytu bir sokağında, belki gece yarısı, belki sabaha karşı Cihanuma karşısında yaşadıklarımdan öç alırcasına sahip olacaktım ona. Hayatımın ilk, evet ilk kadınla. Mustafa Bey'in çadırında kılıç kuşanmayı beklerken bir ulak geldi. Telaşla donanmanın hareketini anlatmaya koyuldu. Gün doğar doğmaz çifte sütunların önünden demir almış gemiler, Haliç'in ağzını dek sokularak zinciri kırma girişiminde bulunmuşlar. ''Bizim Leventleri bir görmeliydiniz beyim.'' diyordu ulak. ''Kocaman kışlı Bizans kalyonlarını rampalamalarıyla güvertileri tırmanmaları bir oldu.'' Yeni bir zafer kazanıldığını, donanmanın sonunda Haliç'e girmeyi başarıp kenti denizden de kuşattığını sanan Mustafa Bey gülümsedi. Yeniçeri ağasının sevindiğini gören ulak bozuldu biraz. Sözlerine daha durgun bir ifadeyle devam etti. ''Ne var ki beyim, yelken direklerine pusu kurmuş düşman.'' Gerisini getirmekte zorlanıyordu, kekelemeye başladı. ''Notaras'ın denizcileri, notaras.'' ''Ne olmuş notarası, yoksa geberdi mi kafir?'' diye gürledi Mustafa Bey. Yok beyim, bizimkiler celef oldu. Üzerlerine yağan taşların altında böcek gibi ezildiler. Ne yani? Donanma Haliç'e girmedi mi? Heyhat, kalyonların yelken direklerine pusu kurdurmuş Notaras. Notaras'ın da canı cehenneme diye sözünü kesti Ulağan Mustafa Bey. Orada çok fazla oyalanmadım. Kimsenin benimle uğraşacak vakti yoktu. Anlaşılan işler sarpa sarıyordu giderek. Mustafa Bey nöbetçilerden birini çağırdı. Yanımdan ayrılmamasını, gerekirse kendi canı pahasına beni korumasını söyledi. Padişahın iç oğlanı olduğumu söylemeyi de unutmadı. Sonra zırhlı gömlek ve kılıç kuşandım. Birden ağırlaştığımı, bedenimin yere doğru çekildiğini hissettim. Ama çok geçmeden alıştım üzerime bol gelen gömleğe. Belimden aşağıya doğru sarkan kılıcın ağırlığını ise hiç yadırgamadım. Bu keskin çelik parçası gövdemin doğal bir uzantısıydı sanki. Mehmet'in hizmetinde yitirdiğim erkekliğimi bana geri verecek büyülü bir ilaç, bir mucizeydi. Elim kılıcın kabzasında çadırdan dışarı çıktım. İç oğlanı Selim gitmiş, yerine gözü pek bir savaşçı gelmişti. Biraz zorlanarak da olsa yürür kulenin kapıldığı yere dek yayan gittim. Orada adının Ahmet olduğunu öğrendiğim koruma bir süre dinlenebileceğimi söyledi. Sonra birlikte kulenin Nikos yatağına dek getirilmesine yardımcı olduk. Kaynağını ardımızdaki Trakya dağlarından alan dere Bizans'a doğru akarken tam bulunduğumuz yerde bir vadi oluşturuyor, kentin surlarının araziye uyum sağlayabilmesi için alçalmalarını zorunlu kılıyordu. Marmara kıyısından Ayos Romanus kapısına dek karşımızda aynı heybetle dikilen surlar burada daha alçaktılar. Sonra kuzeybatıya doğru Blaherne Sarayı'nın hizasına geldiklerinde sarayı da koruyabilmek için tek sıra oluyor, oradan da Haliç kıyısına yine çift sıra diklemesine iniyorlardı. Mehmet büyük toplardan birini Blaherne Sarayı'nın tam karşısına kaydırmış, kuşatma başlar başlamaz burayı gülle yağmuruna tutmuştu. Ne var ki umduğu kadar etkili olmamıştı girişimi. Saray menzil dışında kaldığından atışlar yalnızca surlarda hasara yol açmıştı. Diyeceğim kentin en zayıf noktası Likos dere yatağının bulunduğu bölgeydi. Bu nedenle Konstantinov askerleri burada mevzilenmişlerdi. Biz de karanlık çöker çökmez buradan başlayacaktık saldırıya. Çünkü toplar bazı vurçları yıkmış, ön ve arka surlarda gedikler açılmıştı. Düşen sur parçaları büyük ölçüde hendekleri doldurduğundan bu yönden yürür kule desteğinde yapılacak bir saldırı başarılı olabilirdi. Bu kez bizim küşverküş daha önce surlara merdivenle yaklaşan askerin yapamadığı işi başaracak, düşmanla aynı hizada çarpışmamızı sağlayacaktı. Güveniyorduk ona. Doğrusu görünüşü bile korkunçtu. Kapkara bir canavarı andırıyordu uzaktan. İlk kata hendekleri doldurmak için çalı çırpı ve odun parçaları istif edilmiş, öbür katlarda ise tam teçhizatlı okçular mevzilenmiş, yukarıya da yeniçerilerle mancınık ve arkebüzler yerleştirilmişti. Hareketimizi izlemek için mahiyetiyle Türk ordusuna tepeden bakar 93 kulenin en yüksek burcuna giren imparatorun baş mabeyinci Frances'in adını taşıyan bu kuleyi bulunduğum yerden çok iyi görebiliyordum. Aklımdan geçenleri tahmin etmeye çabaladım bir süre. Derisi güneşte parlayan bir ejderha gibi böyle ansızın karşısına dikili veren bizim küşver küşü fark edince neler hissetmişti acaba? Bizans'ın sonunun geldiğini, başı beyaz börklü, eğri kılıçlı bir yeniçerinin surların ortasında yama gibi duran taşla örülü Kerkoperta'dan kente girmesiyle kâhinlerin haber verdiği felaketin gerçekleşeceğini mi düşünmüştü? Yoksa kendi yaşamını kurtarmayı mı? Konstantin'in kendine çok düşkün olduğunu, bir yıl önce bu eşsiz kenti kuran adaşı gibi gerçekte tahtını değil halkını sevdiğini, Türklerin onun cesedini çiğnemeden kente giremeyeceklerini biliyordum. Dolaştığım limanlarda imparator hakkında çok şey duymuştum. Geçkin yaşına karşın kendisine hala bir eş bulamadığını bile. Konstantin'in tek aşkı adını taşıdığı kentti belki. Bu nedenle hiç evlenmemiş, Mehmet'in tahta çıkar çıkmaz göz koyduğu tek göz ağrısını sonuna dek korumaya karar vermişti. Bizans'ın belki de son imparatoru olan Konstantin'e tuhaf bir acıma duydum. Oysa o 10.000 yıllık bir devletin başıydı. Bense Mehmet'in kölesi tüysüz bir devşirme. Yine de Konstantin'e acımaktan kendimi alamadım. Tıpkı babamın cesedini gördüğümde çok az tanıdığım, şimdi bile ancak hayal meyal anısayabildiğim o güzel adama acımaktan kendimi alamadığım gibi. Oysa önce kendime geride bıraktığı öksüz Nikolay'la zavallı anneciğime acımam gerekirdi değil mi? İmparator saldırı hazırlığını Frances Kulesi'nin başlarından dikkatle izliyordu. Korktuğundan emindim. Zırhları kuyruklu yıldız gibi parlayan Konstantin'in orada oluşu bile pek önem taşımıyordu şu an. Uzun sarı saçları rüzgarda uçuşan Johannes Grant'ın Rum ateşini mancınıkla atmada rakip tanımayan bu deli Germanyalı'nın varlığıydı. Kenti yüzyıllardır nice saldırılardan korumuş surların tepesinde yapayalnızdı imparator. Bu kez gerçekten korkuyordu. Ölmekten değil, biricik sevgilisinin de kendisiyle beraber Türklerin elinde can vermesinden korkuyordu. Oysa ben eminim, Türklerin eline geçerse daha da güzelleşecek Konstantinopolis. Ayasofya'nın kubbesi sivri külahlı minarelerin eşliğinde yalnızlıktan kurtulacak. Öbür kiliselerin kubbeleri de sünnet olmuş minarelerle gerdeğe girecekler. Birden bu gerdek düşüncesi dönüp durmaya başladı zihnimde. Savaşı bir düğün gibi görmek isteğimden belki. Ama saldırı başlar başlamaz hayalimin bunca geniş, duygularımınsa bu denli ters oluşuna kendim de şaşırdım. Karanlık iner inmez saldırıya geçtik. Ahmet'le yürür kulenin tepesindeydim. Azaplar, manda ve develerin de yardımıyla surlara doğru arkadan itiyorlardı kuleyi. Meşe tekerleklerin gıcırtısı davul, nakkare ve boru seslerine karışıyor, yer gök tekbirden inliyordu. Askerler Allah'ın büyük olduğunu aykırıyorlardı birazdan. Allah büyükse de kule küçüktü. Hele arkebüzlerin aralıksız ateşlendiği en üst kat. Çevremdeki yeniçerilerin ok yağmuru altında kalkanlarını siper etme gereğini bile duymadan surlara öfkeyle baktıklarını gördüm. Göğüs göğüse dövüş için yapılmış küçük baltalarıyla korkunçtular. Kaytan bıyıklarına benzeyen eğri kılıçları, kısa saplı gürzleriyle buyruk verilir verilmez meşallerin alevinde burçların tepesine sıçramaya hazırdılar. Ne var ki daha uzun süre karşılıklı top, sapan ve ok atışlarıyla devam etti saldırı. Yürür kule henüz surlara yeterince yaklaşmamıştı. Karşıdan atılan top güllelerinin havada ıslık çalarak gelişini görebiliyordum. Çoğu önümüze düşüyor, kuleye isabet edenlerse taze hayvan derilerine çarpıp etkisiz hale geliyorlardı. Sanki mancınıkla Rum ateşi başladı. Grant fıçılar dolusu Rum ateşi yağdırdı üstümüze. Ama bu tehlikeyi de kolay atlattık. Surlar iyice yakındaydı artık. Karşımızda demirden bir duvar oluşturan Konstantin'in askerlerini teker teker seçebiliyordum. Kuşkusuz Venedikliler de vardı aralarında. Birden az sonra üzerlerine saldıracağımız bu askerlerin hemşerilerim olabileceklerini, belki de aynı mahallede büyüyüp aynı çeşmeden su içtiğimizi, çok değil birkaç yıl önce aynı sokaklarda oynadığımızı düşündüm. Sahi ne işim vardı Türklerin arasında? Doğma büyüme Venedikli değil miydim? Ben müteveffa Domenico di Mastre'nin tek oğlu Nicolo, müteveffa kaptan Antonio Rizzo'nun gemisinde eski seyir kâdibi nasıl olur da hemşerilerime karşı savaşırdım. Ama hemen sildim bu düşünceyi kafamdan. Surlara iyice yaklaşmıştım artık. Köprülerin atılması an meselesiydi. Bu tür düşüncelerle kaybedecek vakit yoktu. Kılıcımı çektim. Ahmet'in davranıp beni korumasını beklemeden öne atıldım. İner köprünün tam yanındaydım işte. Surlara ulaştığımızda ilk saldıranların arasında olacaktım. Ne var ki tam o anda Konstantin'in askerleri aşağı doğru tuttukları mızraklarını üstümüze yönelttiler. Göğsümde korkunç bir ağrı duydum. Dağla kucaklaşmışım gibi bir şey. Yere yıkıldığımı anımsıyorum. Kendime geldiğimde yürür kulenin alt katındaydım. Üzerimde zırh yoktu. Kılıcımı da başucumda bekleyen Ahmet almıştı. Yukarıda tüm şiddetiyle sürüyordu savaş. Zırh sesleri kılıç şakırtılarına karışıyor, kesilen kol ve bacakların, deşilen karınların, yırtılan göğüslerin hışırtısı aşağı dek geliyordu. Surların tepesinden sabır sabır dökülüyordu yeniçeriler. Düşenler arasında Konstantin'in şövalyeleriyle Bizans askerleri de vardı. Yere şiddetle çarpan zırhlı gövdelerden kan fışkırıyor, üst üste yığılan cesetler arasında yaralılar kendilerine yol açmaya çabalıyorlardı. Surların dibinden yukarıya doğru yükselen bir insan duvarıydı gördüğüm. Birden her yanı alevler sardı. Yangını söndürmek için Ahmet'in yerinden fırlayıp alevlere doğru koştuğunu gördüm. Ardından iki yeniçeri daha fırladılar. Üçü de orada alevlerin içinde gözden kayboldu. Bir süre sonra yanarak bana doğru gelen bir yeniçeri fark ettim. Ahmet'ti. Çıra gibi tutuşmuş yanıyordu iri gövdesiyle. Yattığım yere yöneldi bir an. Sonra aşağı atlayarak surlara doğru koşmaya başladı. Alevlerden kurtulmak istiyordu sanki, belki kurtulacaktı da ama boynuna saplanan bir okla zınk diye duruverdi. Bulunduğum yere dönerek belli belirsiz bir işaret yaptı bana doğru, sonra yıldırım yemiş bir çınar gibi yere devrildi. Alevler giderek çoğalıyordu, yukarıki katlar çatırdayıp yıkılırken yerimden güçlükle doğrulabildim ve gerisin geriye otağı Hümayun'un bulunduğu tepeye doğru uzaklaştım oradan. Zavallı Ahmet, Şimdi bir köşede bu satırları yazarken karanlıkta meşale gibi koşturuşun geliyor aklıma. Hayatım sana borçlu olduğumu biliyorum. Oysa birbirimizi tanımaya vaktimiz bile olmadı. Hiç konuşmadık ki. Kim bilir nereliydin, kimlerdendin? Devşirilip Yeniçeri Ocağı'na yazılmadan önce ne yapardın? Hangi köyündendin Rumeli'nin? Dağlık bir yerden mi yoksa düzlük mü? Belki de deniz. E kıyısındandın bizim oralardan. Bir balıkçı köyünde geçmişti çocukluğun. Mağaralarda oynamış, yunuslarla martıları sevmiştin. Bir de açıktan geçen uzun direkli gemileri. O gemileri hiçbir zaman binemedin. Bir akıncı dolu köye girdiğinde peş yerine takılıp Edirne'ye dek geldin. Belki de bir dağ köyündendin, Rodoplardan. Kartal yuvalarında dolaşır, yamaçlara tırmanırdın. Keçileriniz ve duvarlarında bin bir renk çiçekler açan kiliseleriniz vardı. Bir manastıra girip keşiş de olabilirdin ama Türklerin eline düştün, devşirme oldun. Kader buralara dek getirdi seni, bu surların önünde tutuştun. Senin kim olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Hakkında bildiğim tek şey iyi yürekli ve fedakar oluşundu. Bir de iri gövdenden hiç beklenmeyen o incecik sesini anımsıyorum. Savaşta ölürsem dikkat et, başsız kalmasın cesedim demiştin. Sonra da börkünü çıkartıp usturayla kazınmış kafanın üzerinden at kuyruğu gibi sarkan bir tutam siyah saçı göstermiştin bana. İşte buradan tutup cesedimin yanına gömersin başımı, yoksa hakkımı helal etme. Neyse ki korktuğun gelmedi başına, kellen gövdenden ayrılmadı. Beyt. Alev alev yanarak öldün Ahmet, boynuna saplanan bir okula. Toprağın bol, makamın cennet ola. 20 Nisan 1453. Gece saldırısının yenilgisini henüz hazmedemeden bir başka yenilgi daha yaşadı Türkler. Bu kez savaşa doğrudan katılmadım. İstesem de katılamazdım zaten. Savaş Marmara Denizi'nde oldu. Ayastefanos kıyısından neredeyse bir taş atım uzaklıkta. Birkaç önemsiz sıyrıktan ibaret yaralarımı sarmış, ordugâhtan bir daha ayrılmamaya yemin etmiştim ki Ligurya'dan yola çıkan 3 galyonla Bizanslı bir erzak gemisinin kente yaklaştığı haberi geldi. Sultan donanma kaptanı Baltoğlu Süleyman'ı huzura çağırtarak düşman gemilerini denizde karşılayıp batırmasını buyurdu ve maiyetiyle birlikte kıyıya inerek beklemeye başladı. İmparator Konstantin'le çevresindekiler de Marmara kıyısındaki surların tepesinden durumu izliyorlardı. Baltoğlu Süleyman'ın komutasındaki kadırga, parandorya ve çektirmelerden oluşan 18 gemilik filo, boru ve davul sesleriyle denizi dalgalandırıp yeri göğü inleterek Latin gemilerine doğru yelken açtı. Latin gemilerinin ilerleyişi de görülecek şeydi doğrusu. Önden giden iki azim gügenin seren direkleri göğe değecekti neredeyse. Sivri uçları ve geniş çanaklıklarıyla Edirne'nin çift şerefeli minarelerini andırıyorlardı. Berideki gemiler ise rüzgarı arkaya almış, pupa yelken yaklaşmaktaydılar. Tam önümüzden geçerken savaş düzenine girdiler. Onları böyle mahir, bu denli kendilerinden emin görünce içimde uçarı bir duygu kıpırdadı. Bir an en baştakinin bordasında olmak, seren ve makara gıcırtılarına karışan dalga şıpırtılarıyla kendimden geçmiş, köpüklü engine açılmak istedim. Bir deniz yükselir gibi oldu şimdi. Deniz ruhum ölmemiş demek. Demek Nikolo hala sağ, hala Selim'in gözaltında olsa bile. Padişah savaşın Türklerin lehine sonuçlanacağından öylesine emindi ki, kanlı turnuvayı en iyi yerden seyretmenin keyfiyle ağzı kulaklarına varıyor, etrafına gülücükler yağdırıyordu. Bu arada bana takılmaktan da kendini alamadı. Söyle bakalım Gazi Selim, kim kazanacak dersin? 18'e karşı 4, hatta 3. Zafer bizden yana görünüyor sultan. Elbette bizden yana. Allah'ın izniyle biz kazanacağız Selim. Leventlerim kafirleri parçalayacaklar. Derken karşılıklı top ateşiyle başladı savaş. Türk gemileri düşmana cepheden saldırdılar. Sanki hilal biçiminde sarma harekatına giriştiler. Kaptanı derya gemisi gügelerden en baştakini kıçtan mahmuzladı. Leventler topuz ve baltalarla saldırıya geçtiler ama gügeye tırmanmakta güçlük çekiyorlardı. Bordası çok yüksekti çünkü. Küpeşteye dizilmiş sırlı askerlerse tırmanabilenleri kolayca püskürtüp denize atıyorlardı. Zorlu bir savaştan sonra sonuç elde edemeyen Baltoğlu çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine kadırgalar çektirmelerin eşliğinde erzak gemisine saldırdılar. Rampalayıp halat ve kancalarla gemiyi bağlamayı denediler. Başaramayınca da yakmaya kalkıştılar ama nafile. Erzak gemisi bile sayıca üstün Türk filosuna direniyordu. Latin gemilerinden atılan kocaman taşlarla başı ezilen ya da ok ve arkebüz atışlarıyla saf dışı kalan Leventlerin yerini hemen yenileri alıyor. Ne var ki bir türlü sonuca ulaşılamıyordu. Her biri tek başına mücadele eden Latin gemilerini saran çektirmeler, koca kışlı gügelerin yanında kayık gibi kalıyorlar, Rum ateşiyle kolayca alev alıp tutuşuyorlardı. Türklerin gügeleri yakma girişimleri ise fıçılardan güverteye boşaltılan sular sayesinde sonuçsuz kalıyordu. Ne tuhaf, eskisi gibi savaştan nefret etmiyorum artık. Aynı Tanrı'nın yarattığı ve hepsi de ona tapan insanların böyle güzel bir bahar gününde birbirlerini kırmalarını, kafalarını tokmak ve gürzlerle ezip gözlerini çıkartmalarını, analarının öpmeye, sevgilerinin sarmaya bile kıyamadıkları göğüslerini mızrakla deşip birbirlerini boğazmalarını kanıksadım. Savaşırken insanlıklarını unutuyorlar, bu kesin. Savaşan insan bir başka oluyor. Ya Tanrı adına vuruyor ya cennete girmek için, ama vuruyor olanca gücüyle. Kılıç zırhı bile delebiliyor bazen, arkebüz mermisinin girdiği yerden kan fışkırıyor. Her yerden fışkırıyor kan, bilekten kesilmiş bir elden, gövdeden kopan bir kelleden, bazen yumuşak bir karından, her yerden fışkırıyor pıhtılaşmadan önce. Kanı sevmiyorum, her yerde onu görüyorum ama. Oluk gibi akıyor. İnsanlar savaşırken şehvet içinde kırıyorlar birbirlerini. Kesip biçiyor, doğrayıp deşiyor, ölüyor, öldürüyorlar. Baktım bir anda kırmızıya kesiverdi denizin mavisi. Oysa Rizzo'nun gemisiyle kaç kez geçtim bu sulardan. Gün batımında koyu laciverten erguvan rengine dönerdi Marmara. Böyle kızıl kana değil. Rüzgar dinmişse ak köpükler görünmezdi. Ama yine de beyaz bir şeyler olurdu çevrede. Bir küçük bulut, belki ufukta bir yelkenli ya da bir kalyon. O zaman renkler doğal bir akış içindeydi. Işığa göre değişirler, gün ve geceyle yarışırlardı. Savaş onların da düzenini bozdu, renklerin bile. Bir bakıyorsun deniz kızıla boyanmış, toprak beyaza, zırhlı ölülerle kefensiz gömülenleri bağrına basmıyor artık. Toprak kara değil, kırmızı da değil, basbayağı kefen renginde, kanla sulanmış balçık kıvamında. Toprakla uğraşmanın, ekip biçmenin mümkünü yok. Ne ekin tanelerini kabul ediyor, ne de zırhları paslanan ölüleri. Ve gökte kuşlar uçmuyor. Gökte uçan taş gülleler yalnızca oklar ve rum ateşinden toplar. 18 gemilik Türk filosunun biri erzak yüklü 4 gemiyle bile başa çıkamadığını gören padişahın keyfi kaçmış, az önceki nüktedanlığından iz kalmamıştı. Yüzü deniz gibi renkten renge giriyor, ağzını bıçak açmıyordu. Bıraksalar kederinden hüngür hüngür ağlayacak, bir uyarıda bulunanı hemen o an cellata teslim ediverecekti. Mehmet'i tanıyanlar onun böyle anlarda öfkesine yenik düşüp en yakınını bile cezalandırmaktan çekinmediğini bildiklerinden konuşmaya cesaret edemiyorlardı. Oysa iş daha da kötüye varmadan alınacak önlemler olduğu kesindi. Komutanların bakışlarından anlıyordum. Ölenlere değil, Baltoğlu'nu bekleyen akıbete üzülüyorlardı. Bu başarısızlığı kesinlikle bağışlamazdı padişah. Kendi yaşamları da Baltoğlu'nunki gibi Mehmet'in ağzından çıkacak tek bir söze bağlıydı. Bu nedenle arpacı kumrusu gibi düşünceli mezar taşları kadar sessizdiler. Savaşı kıyıdan at üstünde izleyen efendilerinin yanında saray dilsizlerinden bir orduydu gördüğüm. Bir bakıma ben de onlardan sayılırım bu sessiz ve korkak kabukulu tayfesinde. Birden sırrını hala çözemediğim bir cesaret geldi. Öne çıkıp padişahın atının dizginlerini tuttum. Diz çökerek, "Çok yoruldunuz efendim, biraz dinlenmelisiniz," diye yalvardım. Bir mahmuz darbesiyle kendimi yerde bulduğunu umursuyorum. Mehmet denize sürmüştü atını. Sonra savaşan gemilere doğru ilerledi.